Selamlar. Biz Salın yeni bölümüne hoş geldiniz. Kanka selam, ne haber?
Selam kanka. İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Ne olsun? Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun?
Nasıl gidiyor? Güzel. Uzun zamandır bölüm çekemiyorduk. Daha doğrusu sen bir şeyler yine yapıyordun. Yine ben pasif kalmıştım. Şu an buradayım. Mutluyum. Bu Covid zamanında da içerik üretmek istiyordum. Artık bir salın yeni dönemi başlıyor diyelim. Ne dersin? Aynen, bayağı heveslendik. Aynen. Bayağı hazırlandık. Eski konsepte geri dönüyoruz. O konsept ile beraber yine gündem haberlerinden devam edeceğiz. Teknolojik haberlerden özellikle. Onlarla ilgili yorumlarımızı ve kendi şeklimizi koyacağız. Tabiri caizse şimdi küfür eder miyiz? Muhtemelen ederiz. Ramazan'da 3-4 içerik gelecek. Bu yüzden kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Bazı haberler küfür gerektirebilir. Şu şimdiden uyaralım. Evet. Senin diyeceğin bir şey var mı başlamadan önce kanka?
Benim diyeceğim bir şey yok. Zaten ben genelde kayıt atıyorum kardeşim. O yüzden evet, bir şey demeyeceğim yani. Olmayan arkadaşlar düşünsün.
Evet, Utku güzel kitap kayıtları atıyor. Zaten biliyorsunuz. Ben de dinliyorum. Dinliyorum yani. Başka bir şey yapmıyordum. Sevindim. Uzun zamandır. Ama şu an güzel bir başlangıç yapıyoruz diye umuyorum. En büyük değişiklik sanırım ne oldu kanka? Bizim başlangıç müziğimizin değişmesi oldu. Harika, evet. Bir adamın.
Eskilerden bir müzikle devam ediyoruz.
Gitarı tabiri caizse ağlatması.
Aynen öyle.
Seviyoruz. Evet. İlk konumuza geçelim. 1 milyon yazılımcı projesi. Gülmeden söylemedim lan. O kadar. Neyse. 1 milyon yazılımcı projesi. Şimdi evet. Bunun için biraz uğraşacağız bu konuyla ilgili. Nasıl uğraşacağız? Öncelikle Silivri'ye gitmemeye çalışacağız konuşurken.
Aynen.
İlk büyük hedefimiz o. Aynen. Ama kendi söylediklerimizi de yani kendi düşüncelerimize daha doğrusu dile getirmek zorundayız. Çünkü biz buyuz. O yüzden başlayalım. Öncelikle bu 1 milyon yazılımcı projesi ne? BTK Akademi ile beraber Türkiye Maliye Bakanlığı'nın beraber ortaklaşa yaptığı bir proje. Nasıl bir proje? BTK Akademi tonlarca, bu arada ciddi bir emek var ortada, tonlarca video içerik oluşturuyor. Bu video içerik neler diye soracak olursanız hepsi yazılım sektörüne ait içerikler. Yani evet. Neler var? Pozisyonları sayayım. İşte bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, işte sızma testi uzmanı, siber güvenlik uzmanı, sistem analisti gibi pozisyonlar için, daha da var bu arada web tasarım uzmanı falan. İşte bilgisayar programa, blockchain, iş zekası, işletim sistemi, mobil uygulama geliştirme, ofis programları, işte proje yönetimi, siber güvenlik, veri tabanı, web programlama gibi dersleri evet. içeren. Bu arada ben derslere girdim. Ciddi bir içerik var. CSS için dahi yanlış hatırlamıyorsam, şimdi yalan olmasın ama 160 adet video var diye hatırlıyorum. Ciddi bir içerik var ve bazıları gerçekten öğrenilmesi gereken şeyler. Bu yüzden tebrik ediyorum. Gerçekten değerli bir içerik hazırlamışlar.
Hı hı.
Belki birçok kişiye yararı olacak. Çünkü internette ya şu an geçen 5 seneye göre çok daha fazla Türkçe içerik olmasına rağmen yine de yeterli bulmuyordum ben. Bu konulardaki özellikle web geliştirme alanındaki Türkçe içerikleri. Ama bu BT Akademi sayesinde, bu arada yanlış mı telaffuz ediyorum? BT Akademi değil, BTK Akademi, yanlış olmasın. Yanlışlıkla başka bir şeye şey yapmayalım.
Evet.
BTK Akademi. Velhasıl kelam, şimdi biz olayı iki farklı açıdan değerlendireceğiz. Biri bu projenin şu anki Türkiye'deki yazılım sektörü için faydası ne? Yani ne ifade ediyor? Bizim için şu an ne ifade ediyor? Diğer bir kısmı da doğru bir adım mı, yanlış bir adım mı? Biz bunu düşüneceğiz. Ben zaten Twitter'dan fikrimi bu konuyla ilgili söylemiştim. Bu yüzden ilk Utku'dan fikirlerini alacağım. Sonra da ben yine fikrimi telaffuz edeceğim detaylarıyla. Evet kanka, bu proje Türkiye'deki yazılım sektörü için evet. Sence ne ifade ediyor?
Proje zaten ilk duyurulduğu zaman bizim sektör içinde olsun, Türkiye'de de olsun, Twitter'da zaten bayağı bir sükse yaptı biliyorsun. Evet. İlgilisi ilgisiz herkes merak etti. Tabii biz sektörün içinde olduğumuz için daha fazla konuştuk, irdeledik. Şimdi şöyle, 1 milyon yazılımcı projesi bana göre olumlu bir adım baktığın zaman. Çünkü teşvik önemli bir şey her meslekte olduğu gibi. Ve devletin bunu ücretsiz olarak sağlaması, istihdam yaratacak bir ortam oluşturması güzel bir şey. Ben burada herhangi bir çıkar devletin gözettiğini düşünmüyorum. Yani çünkü maddi bir durum değil ortaya çıkan sonuç.
Evet, ileriye dönük bir şey.
Tabii ki de, aynen ileriye dönük bir durum. Baktım, ben de inceledim. Gerçekten kimi konular aktif bir şekilde fazla kaynak, kimilerinde daha az kaynak var ama çoğu bana yeterli seviyede geldi. Anlatım vesaire. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Gençler için ve bu sektörde yeni başlayanlar için veya yeni bir alana adım atmak isteyenler, dil öğrenmek isteyenler için gayet verimli buldum ben. Ama tabii bunun dezavantajları da var. Yani zaten bunlar tartışılıyor. Amerika'daki işte örnekler veriliyor. Silikon Vadisi'yle bunu karşılaştırıyorlar. Oradaki istihdamı, eğitimi karşılaştırıyorlar. Türkiye'de olup olmayacağını vesaire. Ülkenin şartları da tabii buna etken. Bana bakacak, yani benim kendi fikrim, bana göre gözle görülür anlamda bir gelişme olacak. Ama fazlalık beni korkutuyor sektördeki. Çünkü sektörde gençlerin ve daha kendini geliştirmek isteyen insanların işe girdikleri zaman aldıkları maaş ortalaması ortada.
Bence, bununla beraber daha da düşecek.
Tabii daha da düşecek. Şöyle düşünelim. Bir alanda 10 bin insan yerine 100 bin insan olduğunu düşünürsen, yani ama bu 100 bin insan aynı mesleği yapsa da altyapısı aynı değil. Bilgisi aynı değil. Şimdi sen de mobil developer'sın. Başkası da mobil developer. Ama aynı altyapınız yok. Bilginiz de aynı değil. Bunu ölçemiyorsun. Bunu nasıl ölçüyorsun? Bir proje üretirken ya da bir işe alırken ölçüyorsun. Bu beni biraz tedirgin ediyor. Çünkü sektörde zaten çok düşük ücretler var. Dışarıdan baktığın zaman yeni bir mezunun aldığı ücret çok düşük. Ve yani şimdi bu kadar çok insanın ilgilenecek veya yapacak olması kaliteyi düşüreceğini düşünüyorum ben açıkçası. Üretmek güzel bir şey. Üretim açısından gayet olumlu görüyorum. Yenilikçi fikirler çıkabilir. Oradan daha farklı kafalarda insanlar olabilir. Daha farklı startuplar üretebilirler. Daha olumlu yönde kullanabilirler. Bunlara hiçbir şekilde benim diyeceğim bir şey yok. Ama yani 5 dolara, 10 dolara, 20 dolara şimdi iş yapan insanlar var. Bunlar %90'ını kapsayacak gibi geliyor bana gerçekten eğitimin. Ben yazılımın sadece eğitimle öğreneceğini düşünmüyorum. Ya o zaman Türkiye'nin en büyük üniversitelerinde okuyan herkes çok yüksek makamlarda olurdu yani yazılım sektöründe olarak. Ama çoğunu daha düşük yerlerde görüyoruz. Yani çalışıyoruz. Bunu birçok kez gördük. Sen de zaten görmüşsündür. Yani sadece eğitimsel evet. bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ama total olarak baktığım zaman ben mantıklı bir girişim olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi kalite konusu, bir de maddiyat olarak bunun karşılığının bu ülkede olduğunu ben düşünmüyorum. Zaten sektör olarak da yani o kadar kişinin bir istihdam yaratması için şirketlerin de alım gücünün fazla olması lazım. Yani evet. önüne geleni de almıyorlar. Bir seçicilik oluyor. Bunların sadece online eğitimle olabilecek bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Tabii niyet olarak, niyet Kesinlikle. Olarak bence gayet olumlu bir gelişme.
Benim de bakış yani açım
böyle düşünüyorum.
Hemen hemen seninle aynı. Yani 1 milyon çok büyük bir rakam. Öncelikle gerçekten büyük bir rakam. Çünkü ciddi bir araştırma yaptığınızda, ciddi bir araştırma yapmanıza bile gerek yok. Artık zaten Twitter'da 1 milyon yazılımcı etiketine girdiğinizde bu araştırmaların birçoğunu paylaşmışlar bazı arkadaşlar. Görebilirsiniz. Silikon Vadisi'nde dahi bu kadar yazılımcı yok. Gerçekten Silikon Vadisi'nde dahi bu kadar yazılımcı yok yani. Bu tarz 1 milyon yazılımcı ve daha doğrusu 1 milyon yazılımcı kapasitesi Hindistan'da var.
Evet.
Hatta 5 katı var. Çok ciddi rakamlar var. Şimdi Hindistan'da ama olay şuna döndü. Ekmek yemiyorlar yani. Çünkü o kadar şirket de yok onları evet. besleyecek. Globale çalışıyorlar. Buna böyle çalışıyorlar ama yeterli değil. Yani gerçekten evet. Yeterli değil. Çünkü ucuz iş gücü dendiğinde yazılım sektöründe artık Hindistan geçiyor yani. Direkt Hindistan'daki bir yazılımcı işi almak akıllarına geliyor. İşte freelance olarak tutmak akıllarına evet. geliyor. Benim korkum Türkiye bu seviyeye gelmesi. Bu çok kötü bir şey olur. Şu anda zaten mezun olan birileri nitelikli veya niteliksiz doğru düzgün para alamıyor ilk başlarda. Evet. Bu kesin bir bilgi. Yani düzgün bir üniversiteden mezun ol. Konuyu da çok iyi bil. Yaptığın işte çok iyi bil. Ama seni yeni mezunsun diye zaten yüksek mevzalar almıyorlar. Çünkü tecrübe gerekiyor bu işte. Zaten başaramıyorsan ikinci, üçüncü ayda seni sepetliyorlar. Şimdi bu 1 milyon yazılımcı projesiyle benim düşüncem özellikle yazılım şirketleri için insan kaynakları hizmeti veren firmalar aşırı derecede değerlenecek. Neden değerlenecek? Çünkü eleyemeyecek. Yani şirketlerin kendi doğru yazılımcıyı aldıklarına güvenemeyecek. Kendileri bunu başaramayacak. Bu yüzden düzgün hizmet veren, insan kaynakları hizmeti veren firmalara yönelecekler. Dediğim gibi bu rakama çok inanmıyorum ama.
Sen bir yazılımcıyı cidden doğru olursa insan kaynaklarıyla mı alırsın mesela? Ben almam. Ben denerim yani bir adama şirkette. Ya ben öyle düşünüyorum baktığında. Yani insan kaynaklarının olayı bilmiyor ki mesela yazılımcıyı. Nasıl anlatayım sana? Yetkinliğini bilemez bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani sen şirketini alıp bunu deneyebilirsin.
Bazı firmalar ilk baştan test yapıyor. Ben bunu birkaç arkadaşımla denk geldim. Sana test gönderiyorlar evet. kanka. O testi çözüyorsun. Çözüyorsun dediğin bildiğin kod yazıyorsun. Bir proje yazıyorsun. O projeyi analiz ediyor. Bunları genelde insan kaynakları hizmeti veren firmalar yapıyor. Bunu kontrol ediyor. Uzmanla kontrol ettiriyor. Ondan sonra çağırıyorlar. Ya bu arada yani her İK hizmeti veren işte yazılım sektörü için İK hizmeti veren tabii ki değerlenmeyecek. Burada değerlenecek olan gerçekten bu işi edebiyle yapan yani gerçekten bu işi başaran. Yani bir yazılımcının yazılımcı olup olmadığını o işi yapıp yapmadığını çözebilen insan kaynakları hizmeti veren firmalar değerlenecek. Gerçekten değerlenecek. Bunlardan birkaç tanesi aklıma geliyor ama şu an reklam yapmak evet. istemiyorum. Bunun haricinde rakam 1 milyon rakamı özellikle takıldığım nokta bu. Az önce de bahsettiğim gibi çok tehlikeli bir rakam. Ben çok yüksek olduğu için olacağını düşünmüyorum. Eğer olursa da çok nitelikli elemanlar olacağını düşünmüyorum. Diyelim ki oldu. Diyelim ki oldu. Bu arada şöyle bir bilgi vermek gerekiyor. 3 yılda 1 milyon yazılımcı diye lanse ettiler bunu. 3 yılda 1 milyon yazılımcı neredeyse imkansız bence de. Bu rakam oldu diyelim. Şimdi olacak olanlar benim açımdan şöyle. 1. Ne kadar iyi işini yapıyorsan yap. Bir kere değerin ciddi anlamda düşecek. Yani bir yazılımcının değeri ciddi anlamda evet. düşecek. Çünkü elinde tonlarca yazılımcı var. Şu an yani şu an sektörde şey zannediyorlar kanka. Ben bunu çok gördüm. Adam bulamıyoruz. Yani yazılımcı bulamıyoruz. Evet. Yanlış. Bu yanlış bir bilgi. Yazılımcı var. Çok iyi yazılımcılar da var. Ama siz onlara 3 kuruş para teklif ederseniz onlar niye gelsin? O emekleri niye hiç etsinler? Çok zor durumda olanlar zaten mecburen kabul ediyor. Onlar da bir süre sonra kaçıyor yani. Ya ben öyle bir şirketle kısa bir süreliğine de olsa yani birkaç ay da olsa iletişimde oldum ki o kadar sirkülasyon vardı ki inanamazsın yani. Durmuyordu, yazılımcı durmuyordu. Biri evet. çıkıyordu, biri giriyordu, biri çıkıyordu, biri giriyordu. Ve birkaç tane arkadaşımla bunu konuştuğumda diğer büyük şirketlerde de bunun çok olduğunu gördüm. Duydum daha doğrusu. Ve bu abartılı derecede artacak. Evet. 1 milyon tane yazılımcı var. 2 ay dene. 2 ay dene. Sepetle. Yenisi gelsin. 2 ay dene sepetle. Peki ne oluyor biliyor musun? Bak sana birkaç olaydan daha bahsedeyim. Benim arkadaşım giriyor. Şu an isim falan vermeyeceğim. Şirketin de onun da. Benim arkadaşım giriyor. 2 ay bunu çalıştırıyorlar. Deneme süreci diye bir şey var. Çıktı dahi haftalık yatırıyorlar. Yani senin yemek paranı dahi haftalık yatırıyorlar. Gidiyor adam. İşi yapıyor. Bildiğin iş veriyorlar test sürecinde. Yapıyor. 2 ayda o işi bitiriyor. 2,5 ayın 3. aya doğru girerken adamı sepetliyorlar. Evet. İş bitti. Bu sürekli olacak ondan sonra. Bunu suistimal edecekler çünkü. Bunu yani engelleyemiyorsun. Adam 2 ay deniyor sonra diyor ki tutmadı diyor. Beğenmedim diyor. Evet. Sepetliyor yani. Bunun iki ucu da boklu değnek. Neden boklu değnek? Hadi bir kanun koydun diyelim. 6 aya çıkardın. 6 ay boyunca çıkartamazsın. Adam gerçekten kötüyse 6 ay bu sefer şirketin omzuna yük. Evet. Yani her türlü tabii. kötü. Şimdi burada şunu demiyorum. Bu projede dersler kötü, işte her önüne gelene sertifika verecekler. Bu yüzden kötü, sektör kötü olacak demiyorum. Ama 1 milyon yazılımcıya ulaşabilmek için, yani eğer böyle bir hedefleri varsa ve yapmak zorunda hissediyorlarsa, sertifika olayını biraz esnetecekler yani. Evet. Çünkü ben biliyorum, 1 milyon zeki yazılımcı şu an olduğunu düşünmüyorum ben. Yani. Türkiye'de açık konuşayım tabii yani. Yok yani. Yani kendimi de hani zeki olarak görmüyorum elbette. Yani yok yani, öyle bir insan yok. 1 milyon tane yok yani. Ben niye görmüyorum o zaman? Ben niye görmüyorum? Tonla yazılımcı görüyorum. Yani inanılmaz kafalar. Yok yani, 1 milyon yazılımcı yok. Bir kere zaten bu eğitimle de olmuyor. Senin dediğin gibi. Yani bunun çok çok büyük faktörleri var. Bunun haricinde. Şimdi ben niye Hindistan'a örnek verdim? Bunu zaten dile getirdim. Tonla kişi olduğu için çok düşük ücretlere inanılmaz iş yaptırıyorlar. İş kaliteli de olmuyor ama yaptırıyor adamlar. Ne oluyor? Düzgün ekmek yiyemiyor bütün yazılımcılar. Ya benim şöyle bir şeyim vardır, lafım vardır. Arada Utku ile konuşuruz. Böyle Hindistan'daki yazılımcılarla ilgili. Şunu derim hep. Yani adamlar daha doğarken yazılımcı olarak doğuyor. Ya yazılımcı ya da işte telekom şirketlerinde şey
evet, servisi aynen yani. Öyle. Yani görünen o.
Neyse. Şimdi biraz kötülemek gibi oldu ama gerçekten öyle. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam eğer, şu an rakamı sallıyor da olabilirim ama 8 milyona yakın developer varmış orada. Çok yüksek evet. bir rakam. Yine çok yüksek. Hindistan için de çok yüksek bir rakam. Gerçekten yüksek bir rakam. Hindistan'da bu arada teknoloji firması da çok var. Bu arada Hindistan'dan çıkan, o sektörden çıkan ve şu an ciddi yerlerde olan insanlar da var. Var elbette. 8 milyon içinde elbette var. Ama geri kalanı ne olacak? Türkiye'de de olacak. O 1 milyon kişi çıktı diyelim. İçinden 100 kişi çok değerlenecek. Ama diğer kişiler ölecek abi sektörde. Adamlar ekmek yemek için yani bildiğin 10 dolara iş yapmaya başlayacak. Ben bundan korkuyorum. Ama umarım ki böyle olmaz. Umarım ki böyle olmaz. Çünkü ben de kayıt oldum. Kayıt oldum yani. Çünkü çok kötülemek evet. istemiyorum. İçerikler gerçekten güzel. Baktım. Güzel içerikler hazırlamışlar. Umarım bunu sektöre girmek isteyen birçok kişi iyi kullanır. Çünkü ücretsiz içerik. Bunu bulabilmek çok zor. Udemy gibi platformlar var ama yani parayla satın alabiliyorsun ve bazıları düzgün de olmuyor. Ama bu şu an oldukça iyi. Ve işte istihdam da sağlayacaklar. Belli ki ileride destek de sağlarlar diye düşünüyorum bazı yazılım firmalarını. Şimdi benim için yapılması gereken şuydu. Çok uzattım. Onu söylemek istiyorum. 1 milyon yazılımcı hedefi yerine Türkiye'deki yazılım firmalarına veya ajanslara destek sağlanması gerekiyor.
Evet.
Zaten onlar büyümeye başladıkça zaten ihtiyaçları olacaktı bu istihdama. Ve istihdam kendi kendini yaratır. Yani o kişiler çıkar ortaya. Çıkar ortaya yani. Siz 1 milyon kişiyi tokağa salıp sonra da Türkiye'deki yazılım sektörünün gelişmesini bekleyemezsiniz. Bu olmaz yani. Bu olmaz. Ben birkaç tane yorum okudum. İşte şu kafaya getiriyorlar. Yani yazılımcı dükkanı açılacak birçok yerde evet. gibi. Yani öyle bir şey olmamalı ya. Ben bilmiyorum. Ben birkaç tane gördüm. Evet. Yani adam elektrikçi, web tasarım yapılır, web yazılım yapılır falan, böyle ilginç konulara denk geliyor. Ya olur mu? Güzel de yapıyordur belki işi. Yani hiç denk gelmedim. Hiç de çalışma da fırsatım olmadı. Belki de güzel yapıyordur. Bilemem. Şimdi günahımı almayayım ama. Yani kaç yıldır sektördeyiz Utku? Onu geçti aynen. değil mi? Hiç öyle bir şey görmedim. Yani. Hiç öyle biriyle karşılaşmadım. Yani hem dükkanı olup, yani elektrikçi olup, işte elektrikçi dükkanı olup hem de böyle web tasarım işini aynen. yapan. Hiç görmedim aynen. yani. Ya o seviyeye evet. gelmesin. Sana bir dükkan açarıza gelmesin. Bak en çok istediğim konu bu. Sana bir dükkan açarıza gelmesin.
Aynen öyle.
Okay. Şunu demesin. Sana da bir dükkan açarız. Yazılımcı dükkanı. Demesin
yazılımcı
abi.
Yazılımcı dükkanı. Demesin. O da iyiymiş.
Evet yani demesin. Bu hale gelmesin istemiyorum yani.
Tabii ki de.
Yani umarım ki güzel evet, olur.
Ben de öyle temenni ediyorum zaten. Dediğin gibi. Bir de şöyle bir konu var. Bu istihdam yani bir milyonluk bir istihdamın yanında aslında sadece yazılım sektörüyle bağdaşan diğer mesleklerin ihtiyacı da olacak böyle baktığın zaman. Bir taraftan böyle de bakman gerekiyor. Bu da çok Twitter'da konuşulan bir konu. Yine diğer yazılım bloglarında da konuşulan hı hı. bir konu. Yani mesela o zaman analist 200 bin tane de analist gerekiyor diyor adam mesela. Yani ismini vermeyeyim. Ünlü bir yazılımcı bunu yazmıştı mesela. Adam diyor o zaman diyor hı hı. tasarımcı da eksik. Bir kısmı da tasarımcı. Şimdi eksik. Sen 1 milyon tane çok yazılımcı yaptın. Eksik. Tamam, 1 milyon tane yazılımcın var. Tamam da şimdi bunun tester'ı kim olacak? 300 bin tane de tester'ı lazım diyor adam. Ki haklı. Bence haklı bir yorum. Çünkü yani onlar
haklı
da ayrı bir
iş. Haklı.
Anlatabiliyor muyum? Ya tester, ne bileyim işte tasarım, buna çıkartacak bir tasarımcı. Sen 1 milyon tane aynı meslekten adamı ürettin. E bu adam bağdaştırılan mesleklerle ortak işler üretiyor. Analist de var bunun içinde. Tester'ı ayrı. Ne bileyim tasarımcısı ayrı. Şimdi tasarımcılar atıyorum 100 bin tane kalıp yazılımcılar 2 milyon tane mi olacak? Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Hani saçma yani, anladın mı?
Kesinlikle. Şimdi yine üretim durur.
Neden mesela diğer alanlarda düşünmediler ki? Sadece yazılım. Yani tam yazılım en büyüğü de hani sektör olarak baktığında dijitalde.
Çünkü bakış açısı dar.
Tasarım da olabilirdi.
Dediğin gibi bak, tasarım bence tasarım da olmalıydı. Yani şu an sen tester falan diyorsun. Hadi
yani
onu da
ben
geçtim.
Örnek
her
verdim. Tabii,
çok
tabii.
Test işini de halleder. Ama bir tasarım üretmek o çok ayrı bir dünya. Ve yazılım dediğiniz şey tasarım olmadan bir hiç.
Evet.
Tabii bir tasarım da yazılım olmadan bir hiç. Yani bunlar bir bütünleşik. Yani 1 milyon tane yazılımcı olursa olsun. Ya atıyorum. Şu an atıyorum bak. Bir şirkette bir tane tasarımcı olup 10 tane yazılımcı oldu mu ne manası?
Aynen öyle.
Ne manası var yani?
Ya bu da farklı bir konu.
Şu an sallıyorum tabii. Böyle bir şey olmaz da sallıyorum. Yani ben adımı güzel bir adım olarak buluyorum. Evet. Bu arada şu ana kadar Türkiye'de belki de yapılmış en somut adımdır bu. İnternet sektörü için. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Yani yazılımcılar için atılmış en somut adımlardan biridir. Ama biraz eksik, biraz değişik. Umarım ileride daha iyi raya oturur.
Umarım.
Yani daha
neden
iyi
olmasın?
Şeyler, daha iyi
bence olabilir yani. İyi bir adım atılırsa da bence gelişir ve daha iyi bir yerde olur.
Evet, yani bence ilk yapılması gereken şeylerden biri bir kere 1 milyonu azaltmak, ama bunu yapmayacaklarını biliyorum. İkincisi bu işle bağlantılı olan diğer işlerle ilgili de eğitim vermeye başlamalılar. İşte tasarımdır vesaire.
Evet.
Diğer bir konu da mutlaka, bak bu çok önemli, mutlaka işte ajanslara, tasarım stüdyolarına, yazılım şirketlerine destek sağlamalılar.
Evet.
Bunu neden yapmalılar? Çünkü onlar ekmek verecek.
Evet.
Bunlara. Yani devlet 1 milyon yazılımcıyı ne yapsın?
Aynen öyle.
Hiçbir şey yapmayacak. Eğitip salacak sokağa yani. Bunun için şirketlerin ayakta durması lazım. Ve şu dönemde ben çok haberlerini duyuyorum. Çok küçülmeye giden yazılım firması var. Ciddi anlamda
evet.
Yazılımcılar işten çıkarıldı. İyileri de çıkarıldı, kötüleri de çıkarıldı. Özellikle bu Covid zamanı. Bu yüzden onu da düşün. Bu arada özellikle o sektör için şu an yani Covid destek paketlerinde hiçbir şey görmedim ben. Varsa da affedin, ben görmedim. Umarım ileride yaparlar. Çünkü yani nasıl olsa internetten olur deyip geçiyorlar ama öyle bir dünya yok. Yani nasıl öyle bir dünya yok? Şimdi biz internetten yapabiliyoruz şimdi. Ben de uzaktan şu an çalışıyorum. Discord aracılığıyla ekibimle sanki yanımdaymış gibi konuşabiliyorum ama şöyle bir durum var. Bizim iş yaptığımız adamlar bildiğin fiziksel satış yapan adamlar yani.
Evet.
Bir şeyler satıyor adamlar. E o adamlar satamayınca bizim işimizi niye istesinler? Yani bizim işimize finansman sağlayamazlar
evet.
ki. Yani bu yüzden ne oluyor? Bu dönemde özellikle yazılım şirketleri batma noktasına gelmek üzere. Bunu iyi kapatanlar da var, kötü kapatanlar da var. Bazıları ürün çıkartmaya çalışıyor. Yani bu pasif dönemi daha aktif geçirebilmek için. Bazıları şanslı, devamlı müşterileri var, devam ediyorlar. Bu yüzden en kısa zamanda bu dönem için özellikle bizim sektör için, bizim sektördeki şirketler için destek paketleri çıkarmalılar. Umarım da yaparlar.
Umarım.
Bayağı uzun konuştum ama biraz detayına inmem gereken bir konu olduğunu düşündüm.
Evet.
Çok fazla eleştirmek de istemedim. Çünkü iyi bir adam.
Tabii ki de. Adama
çok fazla
sıkıntımız.
Gömmek istemedim. Ki gömülecek bir şey de yok açıkçası. Bence güzel bir adam. Bunu tekrar söylüyorum. Yani yanlış anlaşılmasın benim söylediklerim. Ben az önce de dediğim gibi gözle görülür en büyük adımlardan biri Türkiye'deki yazılım sektörü için.
Evet.
Hmm.
Bence de.
Evet.
Umarım gelişmeler gayet olumlu devam eder.
Evet. İnşallah. Olumlu bir şey olur yani. Okey. Ne diyorsun? Kısa bir ara verelim
tamam.
Bence. Çünkü 30 dakika
aynen.
olmuş ve 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili
evet.
konuşmuşuz. Dinleyenleri güzel bir müzikle bekletelim. Biz de o sırada ses tellerimizi dinlendirip bir sigara içelim.
Evet, birazdan tekrar buradayız.
Evet, birazdan tekrardan buradayız. Hoşça kalın.
Hoşçakalın.
I know your heart's hard and your legs are thin. You've seen death and he's called your name. I've seen him too, honey, I'm the same. Honey, I'm the same. I'm the same. I've seen him too, honey, I'm the same.
Tekrardan merhabalar. Biz Salın yeni bölümünün ikinci partıyla sizleyiz. Biraz gündelik hayattan konuşalım. Şu anda zaten biliyorsun eve kapandık. Yaklaşık 40 gün olmuştur.
Tabii bizim benim 40 gün gibi, oldu. 40-45 gün oldu.
Evet, bizim gibi mesleklerde zaten biliyorsun hani daha çok bilgisayar başında geçtiği için başta yok lan hissetmeyiz be dediğimiz şeyleri şimdi hissediyoruz. Yani demek ki öyle olmuyor bence.
Evet yani, camdan bakıyoruz çünkü, böyle ufak bir yağmur damlaları aynen. Çiliyor. Biz böyle dışarıda gezmeyi hayal aynen. Ediyoruz falan. Hani yazılımcılar çok içine gömülen böyle bilgisayara gömülen insanlar gibi düşünülüyor olabilir ama yani eninde sonunda bir insan dışarı çıkmak tabii istiyor.
Yani.
Hava tabii almak istiyor.
Yani evdeyiz. Sen neler yapıyorsun bu süreçte? 40 gün olmuştur senin de. Nasıl geçiyor ev durumları?
Benim iş durumları? 45 gün falan oldu. Özel hayattan ve iş durumundan şöyle bahsedeyim. Öncelikle evlendim.
Aynen kardeşimiz
ciddi
evlendi.
Ciddi bir karar alıp bu direkt evet yani durumun kötüye gideceğini düşünerek evlilik yolunda adımlarımızı attık. Resmi nikahla evlendik. Yani çünkü ben bizim zaten bu yaz düğünümüz olacaktı. Ama belli yani ne düğününden bahsediyoruz. Ben iç iyimser yaklaşamıyorum. Seneye kadar düğün hatta belki daha da ilerisine kadar olmaz diye düşünüyorum. Çünkü yani sosyal mesafe diye bir şey var. Ve çoğu profesör veya işte başka insanlar şey diyor. 2020'ye kadar bu sosyal mesafe devam edecektir evet. Diyorlar. Bu yüzden düğün olayı bir süre yalan gibi. Elbette olacak ama biraz uzun sürecek. En azından evlilik olayını çözmüş oldum.
Vallahi ne diyeyim, helal olsun.
İş hayatında ne yapıyorum? İş hayatında da şunu yapıyorum. Evdeyim. Kalkıyorum 8'de. Direkt bilgisayar başına oturuyorum. Sonra da kalkıyorum. Yemek yiyorum. Yine bilgisayar başına oturuyorum. Yani ne oldu? O aradaki yolu minimuma indirdim. Ne kadar minimuma indirdim? İşte salondan bilgisayar masasına, bilgisayar masasından yatak odasına. Onu indirdik yani. Bizde bir şey yok. Biz Telegram kullanıyorduk. Bu arada eğer bizi dinleyen şirketler varsa şöyle bir öneride bulunacağım. Biz eskiden Telegram kullanıyorduk şirket içi iletişimde. Slack falan da kullandık ama çok verimli ilk başta nedense bulamadık. Ama bu Discord inanılmaz bir verim sağladı bize. Neden inanılmaz bir verim sağladı? Discord biliyorsunuz push to talk özelliği var. Kanallar oluşturabiliyorsunuz, ses kanalları. Ve ses kanallarına daimi olarak kalabiliyorsunuz bir kere login olduktan sonra. Atıyorum bir şey oldu, bir şey sormak istiyorsunuz. Ofisteyken hemen sağ tarafta veya arkanızdaki arkadaşınıza dönüp bunu söyleyebiliyordunuz. Discord da aynı o mantıkta çalışıyor. Bir tuşa basıyorsunuz. Aynı sanki seslenir gibi konuşuyorsunuz. Bu da şuna yaradı. Şirketteki eforu evet. Hiç kaybetmedik. Yani o bağlantıyı hiç kaybetmedik. Bu da çok güzel oldu. Yine 9'da loginiz, 6'da offline'ız. Bazen değiliz. Yine mesaide yapıyoruz.
Evet. Gayet iyi.
İşlerin olması güzel bir şey. Ve daima konuşabiliyoruz. Yani tek tuşla irtibata geçebiliyoruz. Bu da inanılmaz bir verimlilik sağlıyor. Kesinlikle öneririm. Telegram'ı tamamen şirket işlerinden ayırdık, kapattık. Discord'da özel kanallar oluşturup yani keyfimize bakıyoruz işlerle ilgili. Toplantılarımızı da orada yapıyoruz. Misafirlerimizi çağırıyoruz. Müşterimizi çağırıyoruz, orada yapıyoruz. Kesinlikle öneririm.
Gayet verimli.
Bu arada toplantılarla ilgili aslında sonradan konuşacağız. Zoom'la ilgili konuşacaktık. Hazır toplantı deyince biraz öne alayım. Ne dersin Zoom kanka? Konusunu.
Zaten herkes biliyordur.
Evet. Toplantıları Discord'dan yapıyoruz biz. Discord kendini zaten inanılmaz derecede yeniledi. Artık Zoom kalitesinde, Zoom fonksiyonlarında iş yapabiliyoruz. Ama bundan önce tabii Zoom çok aktif kullanılıyordu ve inanılmaz bir indirme ve kullanım oranı oldu bu Covid'den sonra. Zoom da zaten bununla beraber yanlış hatırlamıyorsam onun room dediği bir mantık vardı Zoom'un. Meeting room. Onun sayısını arttırdı. Oradaki kişi sayısını arttırdı hatırlıyorum. Böyle şeyler yaptılar.
Evet.
Ama yani Zoom buradan inanılmaz. Bak Covid olayından inanılmaz bir zevkle çıkacaktı. Yani inanılmaz bir kazançla çıkacakken adamlar hacklendi.
Evet.
Tabii ne oldu? İşte Rusya'da veya işte Çin'deki hacker, sevgili hacker arkadaşlar canları sıkılınca ulan ne yapak ne yapak deyince ulan Zoom varmış ona girelim dediler. Bazıları iyi niyetli, bazıları kötü niyetli. Genelde kötü niyetli. İnanılmaz kötü niyetli olanlar varmış. Hatta cinsel içerikli videolar yayınlayanlar varmış. Öğrencilerin şeyinde, meetinginde. Yani orada öğrenciler bir dert işliyorken oraya cinsel içerikli video yayınlayabilmişler. Bunlar evet. Çok ciddi açıklardı. Evet. O kadar ciddi açıklardı ki Google, işte Facebook, ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam SpaceX, değil mi kanka?
Evet, evet.
Bir şirketler yasakladı. Kullanıcılarına yasakladı mı?
Aynen öyle.
Ciddi anlamda yasakladı. Yani kullanmayacaksınız dedi.
Güven kaybettiler.
Bizim Map de kullanıyormuş. Oradaki öğretmenler de kullanıyormuş. Onlardan da nasıl olmuş bilmiyorum. Bir meblağ çekilmiş. İstekleri dışında. Hesaplarından. Bir meblağ çekilmiş. Öyle de olunca onlara da işte bırakabilirsiniz. Ya bırakmalısınız gibisinden şeyler dönmeye başladı. Bunlar tabii kesin bilgi değil ama evet. Bu arada o paranın çekildiği de kesin bilgi değil. İnternette dolaşan bir durum.
Kesinleşmiş bir bilgi değil. Zaten
ama
var.
Buradaki olay şu. Ciddi bir kayıp yaşadı. Sen ne düşünüyorsun kanka?
Yani zaten birçok konu, bu konu çok tartışıldı biliyorsun. Başta çok güzel yani. Zoom zaten eski bir girişim. Çok güzel başladı vesaire. Kullanıcı sayısı arttı. Yanlış hatırlamıyorsam 200 milyondan fazla oldu. Sonra sonra bu olay yaşandı. Birçok forumda duyuruldu bu. Reddit'te çıktı. İşte 4chan'de çıktı. Birçok forumda bu çıkınca. Milliyetimin de Zoom'u kullandığını hala biliyorum yalnız. Hala onu kullanıyorlar. yeğenimden biliyorum. Zoom'la bağlanıyorlar okula. Onun dışında güven kaybediyorsun. Kredi kartların var. Belki satın aldığın bazı ekipler çünkü parayla satın alıyorlar biliyorsun. Haliyle böyle bir olay
kullanıcı bilgileri var.
Açığı bu. Güvenlik açığı. Daha sonradan fixlediler yani. Evet. Bug'lar olsun işte. Yazılımsal olarak bazı açıklar giderildi vesaire ama tabii sonuçta paylaşılan
veriler olduğunu sonra ne faydası ben. Var?
O yüzden belki de Darknet gibi platformlarda farklı yollardan satılmış da olabilir. Yani milletin, insanların şirkete duyduğu güveni yıktı. Borsada da biraz düşme yaşadılar. Türkiye'de de etkileri kullanan kitle tarafından hissedildi. Tabii birçok insan yine bilmiyor olabilir. Daha çok beyaz yakalı kitle daha vakıf. Bir de eğitim okullar vesaire.
Evet. Yani ve yani ciddi bir açık. Yani
Zoom'un altyapısını beğeniyorum aslında. Altyapısını beğeniyorum. Zoom'u mu? Evet. Diğerlerinden ayıran bazı özellikleri var.
Zoom MS güzel.
Süreleri çok kısa. Yani evet. Milisaniyeler. Skype gibi mesela atıyorum ya da Microsoft Teams, Google Hangouts. Biliyorsun birçok görüntülü konuşma yazılım var. Adobe Connect gibi. Hepsinden üstün MS olarak. Sunucu olarak. Değişik bir yazılımları var. Zaten bu yüzden iyiler. Yani tepki süresi çok iyi. Çok hızlı. Ama böyle olaylar bir tek de yaşayan şu an benim bildiğim Zoom. Yani direkt hedef kitle olmuşlar diye düşünüyorum ben. Evet. Büyük oldukları için. Yani fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Yani bu kadar zaten düşüncelerim.
Ya üzücü. Üzücü. Gerçekten çok iyi çıkabilirlerdi bu Covid olayından sonra. Çünkü birçok firma batıyor. Veya küçülüyor. Çünkü mecburlar. Yani iş yok. Ama ciddi anlamda iyi bir sonuçla çıkabilirken birçok büyük firma onu kullanmıyor şu an. Belki binlerce çalışanı olan firmalardan bahsediyoruz. Yani Google'ın binlerce çalışanı olduğunu biliyoruz. SpaceX'in de o kadar olduğunu biliyoruz. Facebook'u zaten biliyorsunuzdur herhangi bir haberden. Yani ciddi kullanıcı kayıpları bunlar. Gerçekten ciddi kullanıcı kayıpları. Üzücü de.
Evet.
Bir de kötü de. Bu adamlar niye mesela gidiyor? Kullanıcı bilgilerinden çok daha öte bir şey. Nasıl öte bir şey? Atıyorum bunlar bir toplantı yapıyor. Önemli bir ekip toplantı yapıyor. Bir tasarım ekibi, bir inovasyon ekibi mesela Facebook'un toplantı yapıyor. Düşünsene hackerlar onu record ediyor. Onları gidiyor farklı bir firmaya satıyor mesela. Adamların o an oluşturduğu bütün fikirler satıldı gitti. Çok ciddi bir durum. Çok ciddi etkilendi ve yanlış hatırlamıyorsam bir mahkeme olayları da vardı Zoom'un.
Evet evet.
Ne oldu sonuna bilmiyorum. Kötü yani. Yani Covid'den en çok en iyi en de kötü etkilenen firmalardan biri Zoom'dur yani.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Çok ilginç.
Covid'den zaten birçok firma olumlu olumsuz etkileniyor sektörde biliyorsun.
Evet. Çok ilginç ya. Yani Covid'den sonra özellikle dijital sektör, internet sektörü ne olacak çok merak ediyorum. Tabii ki birkaç öngörümüz var. Ama zaman gösterecek bunları. Ben en başında zaten en tahmin edileni remote çalışmanın artacağını düşünüyorum. Oldukça artacağını düşünüyorum. Çünkü şu an mecburlar insanlar remote çalışmaya ve bir süre sonra alışmak durumunda kalıyorlar. Alıştıktan sonra düşen masrafları görecek şirketler. Stabil de çalışıyor bu adamlar diyecek. Ben niye bunları ofise geleyim kendime masraf yapayım ki? Bir tane core ekip kalsın ofiste, geri kalan dışarıdan çalışsın freelance veya işte freelance olmasa bile normal remote. Yani şirketin üyesi remote olarak çalışsın diyecekler. Bunlar da güzel bir şey. Bunun haricinde ilginç bir olay daha yaşandı. Bu beklenen bir olaydı. Aslında benim hiç aklıma gelmedi. Ama haberi duyduktan sonra ulan gerçekten çok beklenen bir durum diye düşündüm. Bu da şey kanka, bunu konuşmadık ama şey YouTube'un işte ve diğer video platformları Netflix'in falan kalite
Netflix,
düşürmesi.
YouTube hepsi düşürdü. Evet. Stream kalitesini arttırmak için yaptılar.
Evet. Çünkü hiç böyle bir şey beklemiyor. Kimse bu kadar ilgi beklemiyordu. Şu an herkes evde. Herkes YouTube'a asılıyor. Herkes Netflix'e asılıyor. Netflix zaten inanılmaz bir kullanıcı artışı oldu. Bu Covid zamanında. Tabii bunların kalıcı olacaklarını düşünmüyorlardı diye düşünüyorum. Evet. Çünkü öyle haberler de dönüyor. Yani ilk üyelikler biliyorsunuz ücretsiz. Bir tek Türkiye'de ücretsiz. O da biz sömürmesini iyi bildiğimiz için bizi iptal ettiler.
Yani
onlarca diğer ülkelerde hala 30 gün ücretsiz kullanıyor adamlar. Veya bir ay daha satın alıyorlar. Kullanıcı sayısı artıyor. Ama tabii nakit girişi ne kadar artar bilemiyorum. Netflix bizim de aktif kullandığımız bir platform zaten Utku'yla.
Zaten bu tarz şirketlerin etkisi daha da arttı. Netflix, işte YouTube'un etkisi, onun dışında hayatımızdaki yeri daha doğrusu baktığın zaman daha ciddi bir konuma oturdu bu düzende.
Kesinlikle.
Aynı zamanda işte e-ticaret siteleri olsun, işte getir gibi uygulamalar vesaire olsun, bunlar da arttı Türkiye içinde bildiğin gibi. Yani artık taleplere yetişemiyorlar.
Bunlar ilahlaştı yani. Bildiğin ya. Taleplere yani getir, yemek
bunlar
sepeti bana
olumlu olarak etkilendiler. E-ticaret siteleri de öyle. Evet. Trendyol olsun diye siteler. Olumlu etkilendiler. Çünkü insanlar alışveriş yapıyorlar. Kargolar çalıştığı için. Dünya genelinde de böyle. Amazon için de bunu okumuştum ben. Evet. Bu yüzden bu tarz
evet,
sektörler zaten sürekli devam edecek yani. Bunlar ölmeyecek sektörler. Medya olsun, video olsun. Tabii olumsuz etkilenen sektörler de var ama dijital olarak baktığında bunlar global olarak etkilenen ve ivmesi artan sektörler bence.
Evet. Ya şöyle, şu an TV programları çekilemiyor.
Evet.
Diziler çekilemiyor. Filmlerin hepsi durdu. Yani belki 6 ay, belki 1 ay ötelendi filmlerin çekimleri.
Evet.
Bitiş tarihleri ve yayın tarihleri de. İçerik yok. TV'de şu an içerik yok. Nerede içerik var?
Evet.
Evinde video çeken YouTuber'ların içerikleri var. İşte evinden yayın yapan Twitch, mikser gibi
uzaktan eğitimler de arttı mesela.
Evet.
Şey arttı. Dersler mesela şey eğitim demiyorum yani yazılım dersi olur, farklı olur, anlatabiliyor muyum? Onları da değer arttı mesela. İnsanlar remote birçok şey öğrenmek istiyorlar.
Evet, çünkü hem öğrenmek istiyorlar hem de maddi kazançlarının olmasını istiyorlar. Çünkü bazıları şu an ciddi anlamda maddi olarak çökmüş durumda. İşte YouTube'a içerik üreteyim. İşte Udemy'ye içerik üreteyim. Bunları satayım. Para kazanayım kafasındalar. Bu da mantıklı. Öyle bir imkan da var. Çünkü herkes şu an izliyor. Yani evde oturan çoğu insan kendini geliştirmek istiyor. Yani madem oturuyorum ne yapacağım diyor. İzleyeyim bir şeyler. Kendimi geliştireyim. Ne bileyim gitar çalmayı.
Yemek yapmayı mesela
işte,
en basitinde. Foto yazmayı öğreneyim. Adam yemek yapamıyor. Yemek
bunları
yapıyor.
Yapmaya çalışıyorlar.
Mesela atıyorum tarif bakmak istiyor. Mobil uygulaması indiriyor telefona. Hayatında hiç kurmayan bir adam. Yemek tarifi uygulaması kuruyor. Ne bileyim Steam mesela PlayStation'dan diyelim başka bir oyun alıyor. Yani tüketim arttı birçok sektörde işte. Oyun sektörü de buna dahil. Yemek sektörü de buna dahil. Bunlar hep olumlu etkilendiler. Çünkü insanlar evde artık oyun dediğin gibi.
Oyun özellikle oyun dedin. Orada bir ekleme yapmak istiyorum. Oyun sektörü özellikle Türkiye'de %40 oranında artmış.
Evet yani artar şey, yani normal bence.
Kullanım yani.
Tabii ki de. Genç kitle daha aktif olarak kullanıyor.
Evet okullar kapalı. Herkes oyun oynuyor. Biz bile oyun oynuyoruz yani artık. Yani çünkü bunun yaşı yok. 15 yaşındaki insan da oynuyor. 65 yaşındaki insan da oynuyor. Çünkü bir entertainment, bir eğlence yani bu. Öyle yani çok ilginç. Ya şöyle bence benim görüşümle şu an YouTube yani Netflix zaten ABD'de şu an birçok yerel kablo şirketlerinden çok daha değerli diyebiliyorum ben. Netflix. Türkiye'de şu an öyle olmayabilir ama yurt dışında ABD'de özellikle öyle diyebiliyorum. YouTube ve Netflix standart yayın yani televizyon yayınlarından çok daha öne geçmeye başladı. Özellikle bu dönemde. Çünkü insanlar evinden içerik üretebiliyor. Bu çok değerli bir şey. Hatta Türkiye'de buna bir alternatif yaptılar. Önemli bir yazarlarımızdan biri bir komedi dizisini bu Covid'e özel çektiler, hatırlıyorsundur belki, izlemişsindir bilmiyorum. Jet Sosyete dizisi. Evden bir bölüm yaptılar. Nasıl evden bir bölüm yaptılar? İşte kendi kameralarıyla yani cep telefonu kamerayla veya işte imkanları olan normal kamerayla o Covid olayını canlandırarak neredeyse bir buçuk saatlik bir diziyi devam ettiler. Yani bir bölüm çektiler. Bu güzel bir şeydi. Bu arada daha da önemli bir konu var. Yani o kadar değişti ki sektör. Özellikle sanatçılar.
Canlı
Instagram,
yayın.
YouTube
aynen.
Gibi yerlerden.
Evet.
Canlı yayın yapmaya başladılar. Bu inanılmaz bir şey. Ve şöyle bir şey var. O zaman kullanıcılar gelemiyordu. Yani birçok kişi konsere gelemeyebilir. Yani 10 bin kişi olsun. Artık 100 bin kişi izliyor canlı olarak. Bazıları destek çıkıyor, bazıları çıkmıyor. Yani inanılmaz bir yere... Yani internet inanılmaz bir yer edindi hayatımızda. İnanılmaz ya. Ben çok ümitle bakıyorum Türkiye içinde. İnternet sektörün ve dijital sektörün geleceğine.
Hı hı. Zaten internetin önemini daha iyi anlıyorlar şu anda.
Kesinlikle.
Belki bizim o yıllar boyunca bildiğimiz bir şey, insanlar ne bileyim en basitinden de e-ticarette alışveriş yapmak.
Kesinlikle.
Mesela birçok insan için uzak geliyordu. Ama şimdi bazı verilere bakıyorum. %85'i Türkiye'nin online olarak alışkanlıklarına devam edeceğini söylüyormuş mesela e-ticaret
sektöründe. Mecburlar.
işte %66'sı mobilden veriyormuş mesela. Reklamlar etkiliyormuş. Bunun gibi. Yani peki şöyle bir şey konuşalım biraz. Dijital dönüşümü konuşalım. Yani geleceği. Şimdi birçok komplo teorisi var ortalıkta. Binlerce okuyabilirsin aslında baktığında. Biz çok yüzeysel konuşalım tabii. Vaktimiz de biliyorsunuz zaten. Evet. Hani çok fazla yok. Daha ayrı belki de tek bunun için çekilecek bir bölümde daha uzun konuşabiliriz bunu. Ayrı bir bölümde. Dijital dönüşüme baktığın zaman gelecekteki teknolojinin insanların yaşantısındaki yerini nasıl görüyorsun? Bunun için ne diyebilirsin? Aynı zamanda şunu da merak ediyorum. İnternet sektörünün sosyal hayattaki entegresiyle alakalı ne gibi gelişmeler olabilir? Ne gibi insanların davranışları değişebilir? Davranış modelleri değişebilir? Bu konuda ne düşünüyorsun?
Of, inanılmaz bir soru sordun şu an. Gerçekten tam bir bölümlük evet. Bir soru.
Kişisel yorumunu merak ediyorum ben. Aynen ya, okuduğun veya kişisel bir yorumunu. Ya internet hayatımızda zaten bizim meslekten dolayı çok önemli bir yerde. Fakat diğer insanlar günde yarım saat belki telefonundan işte Instagram'da aşağı kaydırıp kapatan insanlar da var. Hala kredi kartına ben internetten işte sitelere güvenemiyorum. Evet. Elden alışveriş yapayım. Kapıda teslim seçeyim. Online kredi kartını yazmayayım. Hani hala bu kafada olan milyonlarca insan şu anda ne bileyim işte sanal marketten şeker söylüyor mesela. Kredi kartı giriyor. Yani anlatabiliyor muyum? Peki bir de şu konuyu çok dikkat ettim ben. Bunu bir arkadaşımla da konuştum. Daha doğrusu abimle konuşmuştuk. Şöyle bir şey var. O da şunu söyledi. Geçen yıl insan hakları, işte veri ihlalinin çok önemli olduğu bir yıldı. Bugün hiçbir eser yok bu yıl. Konumlar takip ediliyor. Devlet uygulamalar yapıyor. Bluetooth'u açtırtıyor. Hiç kimse bir şey demiyor. Bütün evet. Adımlarını takip ediyor. Geçen yıl veri ihlali işte ne? Konumu kapatalım. İşte mobil uygulamaları indirirken bakalım hangilerine izin veriyoruz. Abiciğim bu yıl bir bakıyorsun. Yani işte mesela atıyorum devlet bir harita uygulaması yapmış. İndirtiyor sana. İşte bakıyorsun global sitelere. İşte konumların haritalarını görüyor. Yani o zaman veri ihlallerinin hepsi boş aslında baktığın zaman. Yani dünya üstündeki soyut şeyler. Ya bu konular hakkında ne düşünüyorsun evet, toparlarsak?
Şöyle, fikrini merak ediyorum. Canı olunca konusu. İnsan canı olunca konusu. Yok işte Bluetooth izniymiş. Aynen yok öyle. Wi-Fi izniymiş. Yok işte bildirimmiş falan.
Hiç kimse umurunda ilgilenmiyor değil. Şu anda.
Herkes yes yes yes yes devam et. Çünkü korkuyorlar.
Yanımda koronalı var mı? Evet. Bunu öğrenmek istiyor insanlar. Yani hani nerede mesela geçen yıl böyle bir şey yoktu. Geçen yıl şu vardı. Yani şeydi mesela konu. Şöyle söyleyeyim. İşte takip ediliyor muyum? Yani neden takip ediyorum? İnternete güvenmiyorum.
Evet.
Bu yıl abi.
İşte yok köpek maması şey, dedim. Köpek maması çıktı bana gitti gidiyor oradan. Bilmem ne. İnsanlar panik halinde olmasa bile bunun işte en kötü makarasını geçiyorlar. Bu konu evet. Çünkü umurlarında değil ve normalleşmiş durumda. Bak çok önemli bir yere nokta atışı yaptın şu an. Normalleşti. İnsanlar
evet.
Kendilerini izletmeyi normalleştirdi. Yani ben köpek maması diyorum. Bak evet, köpek maması evet. Çıkıyor. Artık normalleşti. Tamam çıkıyor. Artık insanlar böyle tepki veriyor.
Kameraya bant çekiyorsun. İşte ne bileyim şeyi çok yerdik. Facebook'un olayını çok yerdik.
Evet.
Siyaset davasını yerdik. Yok izliyorlar insanları. Ne oldu bu sene? Abi kamera şey açıyoruz. Kameramızı açıyoruz. Mikrofonumuza izin veriyoruz yani. Ortam dinlemesine izin veriyoruz. Ne oldu? Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Yani bu konuyu bir de işte şey konunun başında söylediğim gelecekle ilgili düşüncelerini merak ediyorum ben kısaca. Tabii vaktimiz yettiği kadarıyla.
Ya bir kere artık zaten az önce de konuştuğumuz gibi o izin olaydan insanlar takmamaya başladı. İleride de takmayacak. Bu da şunlara sebebiyet verecek. Artık insanlar kendi verileriyle oynamalarına şirketleri daha da izin verecek. Çünkü güvenecekler şirketlere. Özellikle böyle bir durumda yani bu Covid durumunda bunları çok iyi kullanan şirketler ileride güven çok artacak onlara. Diyecek ki al kardeşim sen benim işte Bluetooth'umu da al, işte SMS'lerimi evet. De al, aradıklarımı da al. Umurumda değil. Sen çünkü iyi adamsın yapıyorsun bu işi. Diyecek. Verecek yani. Mesela atıyorum Facebook. Mesela Facebook'ta şöyle bir özellik gördüm. Bunu Twitter'dan da paylaştım ben. Yardıma ihtiyacı olanlar işte yardım etmek isteyenler diye ayırmış. Ve etrafındakileri buluyor. Bakın yakın çevrendekini buluyor. Yani öyle bir datası var. Sen zaten yardıma ihtiyacın evet. Var mı yok mu onu giriyorsun. yaşın kaç, neden yardıma ihtiyacın var? Yani atıyorum ben 65 yaşındayım. İşte bana ekmek alınmasını istiyorum. Oradan bir hop diyor ki tamam ben de işte karşı komşunum senin veya işte karşı apartmanlıyım. Tamam amcacım, tamam işte yengecim, evet, ben senin için alırım. Bu arada bu inanılmaz bir düşünce. Facebook zaten ben o tweette de söyledim. Facebook özellikle yardım konularında ne kadar veri ilanları veya işte veriyi ciddi anlamda değişik kullanmaları konusu Facebook'u yıpratsa da Facebook iyilik anlamında da çok iyi kullanıyor verisini. Ya Facebook bir kere nokta atışı. Özellikle 65 yaş için. Türkiye'de biliyoruz. Biliyorsun kanka. 65 yaşındaki adam giriyor. İşte yazıyor abi. Benim gibi işte 25 yaşında 30 yaşındaki insan da gidiyor. Evet. Ya muazzam bir şey. Mesela benim aklıma böyle bir düşünce gelmedi. Açık konuşayım. Bu Covid olayının Bluetooth'la işte yakın çevrendekinin Covid mi değil mi anlama olayı geldi. Aklıma geldi. Hatta yapalım mı falan kafasına girdim. Sonra tabii yine diğer projeler gibi rafa kaldırıldı ama zaten yapan varmış o sırada. Ama bu hiç aklıma gelmedi ve şaşırdım kaldım. İnanılmaz güzel bir şey. Şimdi
Big Data önemli olacak zaten konuştuğumuz gibi. Az önce de Big Data çok büyüyecek o kesin.
Big Data zaten önemliydi ama artık bir yani şeye de sen Big Data önemli, Big Data önemli. İşte Big Data ile inanılmaz şeyler yapılır. İşte bokunu karıştırır Big Data şey çıkartır, hastalığını çıkartır. Yani böyle arttı da arttı Big Data efsaneleri. Evet. Ama şu an kullanılıyor. Evet. Şu an belki bazıları farklı değil ama ciddi anlamda kullanılıyor. Gerçekten insan hayatını iyi şekilde etkileyen şekilde de kullanıyorlar. Bu çok güzel bir şey.
Evet.
İleride bu daha da artacak. Dediğim gibi çok çok daha artacak. Belki Çin'deki gibi zaruri olarak abi izleyecekler yani. Çin'de biliyorsun artık
dijitalleşme, kameralar dijitalleşme
insanların güvenliği için olduğunu söylüyorlar.
Dijitalleşme büyüyecek. Big Data
belki de gerçekten öyle.
Gibi konular olsun. Onun dışında Bitcoin mesela gibi birimler, Libra gibi şeylerin artacağını düşünüyorum. Bence. Benim kendim yani yüzeysel olarak konuşuyoruz biz. Çünkü vaktimiz de hani biliyorsun az. Sıkmamak için. Farklı bir konu. Uzun bir konu. Tabii yüzeysel olarak İnsanların alışkanlıklarıyla ilgili de aslında söylediğim sana sorduğum soruda satın alma alışkanlıkları da değişecek bence. Bunlar bence köklü olarak yapılacak ve kalıcı olacak değişiklikler olarak ben görüyorum.
Mesela backlog'u aldığımız ama şu an konuşmak yani istemediğimiz değil. Vaktimizin olmayacağı bir konu daha vardı. Google'ın sanal kartı var Google'ın biliyorsun. Sanal kart neden var? Sonra elektronik para olayı Google Pay diye. Onun fiziksel kart olayına çeviren ve ikisinin bağdaşık olduğu bir kart çıkardılar. Yani sen Google Pay ile alışveriş yapıyorsun. Bir de o Google Pay'e bağlı bir kartla Google Pay'deki bakiyenle gidip fiziksel alışveriş yapabiliyorsun. Yani olay şuna varıyor. Artık birçok şey dijitalleşiyor. Yani diğer bir konu. Biraz geriye gidiyorum. Bitcoin'den bahsettin. Libra'dan bahsettin. İşin ilginç tarafı ben ciddi anlamda özellikle Bitcoin ve Libra'nın da Libra'nın hızının artacağını, Bitcoin'in değerinin artacağını düşünüyordum.
Evet. Yani şu anda olmadı. Kısa
fark
bir süreç.
Fark ettin mi? Gerçekten olmadı.
Baktığın zaman 5-6 aylık bir süreç daha. Aralıktan, Kasım'dan beri olan bir süreç. Ben uzun vadede söylüyorum yani. Bence olacak ama zor tabii aşağı oturması benim düşüncem. Ya o da
şimdi onun nedenlerine ayrı girsek, bir bölüm. O da bir bölüm. Ama en temelleri evet yani onun en temel nedenleri şöyle düşünüyorum ben. Hemen alışveriş yapamıyorsun. Yani atıyorum getiri Bitcoin'le kullanamıyorsun mesela.
Geçerlilik olduğu yerler de işte az. Yemek yani. Bana bir. Her yerde yok.
Evet, çünkü transferleri biliyorsun hemen transfer edilmiyor. Öyle bir dünya yok.
Hem o var hem her sitede de ekli değil şu anda. Yani ne bileyim.
Evet.
Yani ödeme yöntemi olarak eksik. Yani.
Evet. Ve yani şöyle düşünüyorum ben. Eğer ki hızlı transfer olayı çözülseydi veya çözülen bir yeni kripto para çıksaydı ki var bazıları ama çok popülerleşmedi ve birçok web sitesi bunu kullansaydı şu an onun değeri çok kat kat artardı. Evet. Çünkü insanlar onu kullanıyor.
Evet.
Evet bunlar da detaylı yani girdikçe
birçok yani. Birçok alanı etkileyecek zaten. Bulduk. Tabii aynen. Yani çok uzun konular. Ben fikrini almak için sordum sadece. Yani dönüşüm konusu çok uzun bir
çok
konu.
Çok tatlı. Yani ben şu an inanılmaz devam etmek istiyorum ama inanılmaz sıkılacak. Zaten ağır bir tempoda devam ettik. Çünkü bilgilendirici bir yayın olmasını umduk.
Elimizden geldiği kadarıyla verimli bir yayın
çok
oldu.
Çok da sıkmak
bence.
İstemiyoruz. Bir saat oldu. Bizim kayıt muhtemelen de müziktir falandır vesairedir.
Biraz geç.
Kesbiç bir saat olur. Yani bir saat olur diye düşünüyorum. En kötü, en çok bir saat, 5 dakika olsun falan. Ama kapatalım artık. Dinlemiyorlar yani.
Aynen.
Sonra
aynen.
Dinlemiyorlar. Çünkü konu ne kadar iyi olursa olsun sonucunu merak
İnsanları
ediyorlar.
İnsanların tabii bir eşiği falan. Var sonuçta. Sıkılıyor olabilir veya ne bileyim daha farklı şeyler. Evet. İlgilisine yapıyoruz zaten. Evet. O zaman biz kaçalım.
Kaçalım. Evet aynen. Kaçalım. Ama kaçmadan önce şunu diyelim. Instagram hesabımızı takip edin.
Aynen.
Bakın edin bunu.
Instagram'ı takip edin. Bisal Podcast olarak geçiyor. Bizi de takip evet. edebilirsiniz. Aynı zamanda mail de
ondan sonra YouTube'da çok güzel bir videomuz var. Bunu izleyin. Aynen. Instagram'da da var. Efsane bir şey.
Evet.
Bir Osman.
Evet.
Osman
Hu. Osman'dan yapılan.
Teşekkürler arkadaşımıza. Efsane bir video. Videomuz. Bunu zaten belki önceki videolarda söylemişizdir ama ben arada girip izliyorum. Videolar demişim. Şeylerde, yayınlarda söylemişizdir ama evet. Mutlaka girip bakın.
Evet.
Bunun haricinde mail atın. İstediğiniz konular var mı? Tartışmak istediğiniz yorum atın. Biz Anchor'a geçtik. Oradan ses kaydı gönderebiliyorsunuz bize. Biz de bunları yayında kullanabiliyoruz, değerlendirebiliyoruz. Hı-hı. Yani öyle bir olay varmış.
Çok güzel. Şu anda değerlendiririz bunu tabii ki ileride.
Belki değerlendirebiliriz. Tabii, şu an tabii, aklıma tabii. geldi bu arada. Utku'ya da hiç söylemedim.
Gayet iyi.
Yani şu an söylüyorum. Lap diye aklıma geldi.
Gayet iyi.
Tabii yayında kullanmayabiliriz. Belki sadece söylediklerinizi değerlendiririz. Belki de kullanılabiliriz.
Soru cevap gibi de yapabiliriz. Yani. Tabii ki
mail zor geliyorsa.
Merak ettiğiniz konular
çünkü
varsa.
Çünkü mail gönderenlere dönüş yapmak zor oluyor bazen. Evet. Belki sesli olunca daha ilginç olur.
Evet. Merak ettiğiniz konularda soru cevap gibi de olur. İstediğiniz gibi bize aktif olarak Instagram'dayız. Onun dışında istediğiniz gibi bize yazabilirsiniz.
Kesinlikle. O zaman yavaştan uğurlayalım. Tamam. Güzel bir müzik eşliğinde yine.
Evet.
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Basically, and I know one can stop.